Ayrım 2.
Topluluğa geldiğimizde çocuklarla Kalina Ivanoviç karşıladı bizi. Hepsi de arabadan ne çıkacak diye ilgiyle bekliyorlardı. Semyon Karabanov kafasını kaşıdı. Utandığını ele veren bir hareketti bu. Zadorov gözlerinden birini kıstı ve gülümsedi. Vokova'yı çocuklara tanıttım. Bizimkiler büyük bir incelikle ona topluluğu gezdirmeye başladılar. Kalina Ivanoviç kolumu dürttü. Onu neyle besleyeceğiz? Kalina'nın sesine öykünerek, ''Bunlar ne yer hiç bilmiyorum.'' dedim ben de. ''Herhalde bol bol süt ister bu ha, ne dersin?'' ''Hayır Kalina Ivanoviç.'' dedim. ''Biraz daha katıca bir şeyler ister kanımca.'' ''Ne vereceğim ona? Bir domuz mu kessek acaba? Edward Nikolaevich dünyada izin vermez buna.'' Kalina Ivanoviç, seçkin konuğumuzun beslenmesi sorununu çözmeye yollandı. Ben Bokova'nın peşinden gittim. Çocuklarla kaynaşmıştı bile. Yanlarına vardığımda şöyle konuşuyorlardı. ''Bana Maria Kondratyevna deyin.'' ''Maria Kondratyevna. Peki. Öyleyse buraya bakınız Maria Kondratyevna. Burası bizim seramızdır. Kendimiz yaptık. Az kazma sallamadım buraya. Bakın ellerimin yaraları duruyor daha.'' Karabanov, Maria Kondratyevna'nın önünde kürek gibi bir el sergilemekteydi. Siz ona inanmayın Maria Kondratyevna. Kürek çekmekten avuçları patladı, sandal sefasından yani. Maria Kondratyevna, şimdi örtüsüz olan sarı saçlı güzel başını bir o yana bir bu yana döndürüyor, son derece canlı, neşeli görünüyordu. Ancak Sera'ya karşı, öteki başarılarımıza karşı pek ilgi duymadığı apaçık ortadaydı. Çocuklar ona Kızıl Saray'ı da gösterdiler. ''Neden bitirmiyorsunuz?'' diye sordu Bokova. ''6.000 ruble'' dedi Zadarov. ''Demek paranız yok ha, zavallılar.'' ''Sizde var mı peki?'' diye gürledi Semyon. ''Neden böyle ayakta duruyoruz canım? Gelin şu otlara oturalım.'' Maria Kondratyevna, Kızıl Saray'ın önündeki otların üstüne bir kraliçe gibi bıraktı kendini. Çocuklar kalabalık yaşantımızı capcanlı renklerle önüne seriyorlardı. Geleceğimizin nice parlak olduğunu, Kızıl Saray'ın onarılması halinde ne büyük rahatlıklara kavuşacağımızı anlatıyorlardı. Şu anda 80 üyemiz var. Öyle olsa 120 kişi alacağız. İşin güzel yanı bu işte. Kalina Ivanoviç meyvalıktan geliyordu. Ardında Olya Voronova yürümekteydi. Olya'nın elinde koskocaman bir güğüm, iki testi ve yarım okka çavdar ekmeği vardı. Maria Kondratyevna az daha küçük dilini yutacaktı. ''Ne güzel!'' diye haykırdı. ''Burada her şey öyle güzel ki. Bu sevimli ihtiyar da kim? Arıcınız değil mi?'' ''Hayır efendim, arıcı değilim.'' dedi Kalina Ivanoviç kabara kabara. ''Hiçbir zaman bir arıcı olmayacağım. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Bu süt baldan daha tatlıdır. Çiftlikten falan almadık. Gorki topluluğunun ürünüdür bu. Böylesi tatlı ve de buz gibi sütü ömrünüzde içmemişsinizdir.'' Maria Kondratyevna ellerini çırptı. Sonra eğildi. Kalina Ivanoviç'in bir dinsel törenin gereğini yerine getirircesine özen ve kendinden geçmişlik içinde doldurduğu maşrapayı aldı. Zadarov bu ilginç olaydan yararlanma fırsatını değerlendirmeye koyuldu. ''Sizde hiçbir işe gerekmeyen bir 6.000 ruble var. Bizse bu sarayı onaramıyoruz. Bu hiç de hakça bir durum değil biliyor musunuz?'' Maria Kondratyevna buz gibi sütü bir solukta içmişti. Şimdi koşmuş da yorulmuş gibi soluyordu. ''Ne süt ama?'' diye fısıldadı sesli sesli. Ömrümde böylesini tatmadım. Mutluluk düpedüz. 6.000 rubleden ne haber? Dedi Zadarov. Kızın gözünün içine bakıyor, ar damarı çatlamışçasına gülümsüyordu. Maria Kondratyevna göz kırptı. Amma da maddeci bir çocuk bu, dedi. 6.000 ruble istiyorsun, karşılığında ne vereceksin bakalım? Zadarov çaresizlik içinde sağına soluna bakındı. Ellerini iki yana açtı. 6.000 rubleye karşılık varını yoğunu vermeye hazırdı. Karabanov hazır cevaplılığını gösterdi hemen. Size dilediğiniz kadar mutluluk veririz. Ne mutluluğu yani? Diye sordu Maria Kondratyevna. Yüzü al al olmuştu. Soğuk süt. Maria Kondratyevna otların üzerine yüzü koyun kapandı. Gözlerinden yaş gelesiye güldü. Beni sütle kandıramazsınız ama, dedi. Ben size 6.000 ruble veririm. Siz de benden 40 çocuk alırsınız. Hepsi de tatlı çocuklardır. Yalnız birazcık kirli. Topluluk üyeleri ciddileşti. Olya Voronova elindeki güğümü bir sağa bir sola sallıyor, Maria Kondratyevna'nın gözlerinin içine bakıyordu. ''Ne olur?'' dedi. ''40 çocuğu alırız biz de. Elimi yüzümü yıkayacağım bir yere götürün beni. Biraz uzanıp kestireceğim hem. Tamam, size 6.000 ruble vereceğim. Daha tarlalarımızı görmediniz ama. Olsun, yarın da tarlaları gezeriz, tamam mı? Maria Kondratyevna bizimle 3 gün geçirdi. Birinci günün akşamında topluluğun çoğu üyesinin adını öğrenmişti. Eski meyvalıkta gecenin geç saatlerine dek onlarla çene çaldı. Kayıkla gezdiler, uzun yürüyüşler yaptılar. Salıncaklarda sallandılar ama tarlaları gezmeye vakti olmadı. Benimle bir sözleşme imzalamaya bile zor fırsat buldu Maria. Bu anlaşmaya göre Ukraynalı çocuklara yardım kurumu bize Kızıl Saray'ın onarılması için 6000 ruble göndermeyi, buna karşılık biz de bu onarımlar tamamlandığı zaman Ukraynalı çocuklara yardım kurumundan 40 öksüz çocuğu almayı taahhüt ediyorduk. Maria Kontratyevna topluluğu pek beğenmişti. Bir cennet burası diye haykırdı. Çok güzel şeyleriniz. Onlara ne demeli bilmem ki. Melekler mi? Yok hayır, melek değil. İnsan. Çok güzel insanlar var burada. Hepsi güzel. Maria Kontratyevna'yı ben geçirmedim. Bratchenko da arabanın sürücü yerine kurulmadı. Atların yeleleri de örülmüş değildi bu kez. Bratchenko her şeyi Karabanov'un ellerine teslim etmişti. Sürücü yerinde o oturuyordu. Kara gözleri parlıyordu. Şeytansı gülümsemeleri ağzından taşıyordu sanki. Gülücüklerini bahçenin dört bir yanına saçıyordu. Sözleşme imzalandı mı Anton Semyonoviç diye fısıldadı bana bir ara. Evet diye yanıtladım. Tamam öyleyse. Bu bebeğin arabasını bir güzel süreceğim ki. Zadarov Maria Kondratyevna'nın elini sıktı. Yazın geleceksiniz unutmayın dedi. Söz verdiniz tamam mı? Tamam tamam geleceğim. Burada bir yazlık tutarım. Yazlık da nesi, bize geleceksiniz. Maria Kondratyevna başıyla herkese veda etti. Saygıyla eğildi. Sevecen, pırıltılı ve gülümsemeli bakışlarını hepimize dağıttı. Karabanov istasyondan döndükten sonra atları çözerken üzüntülü görünüyordu. Zadarov da karşısında durmuş üzgün bir suratla onu dinliyordu. Kalktım, yanlarına gittim. Bize bir cadı yardım edecek demiştin, değil mi dedi Zadarov. Bak nasıl da dediğim çıktı. Maria Kondratyevna cadı değil, ağzını topla. Bütün cadıların bir çalı süpürgesi ve kalınca burnu olmaz ya. Gerçek cadılar çok güzeldir, çok, diyerek güldü bu kez Zadarov. Otçenaş. Bokova bizi düş kırıklığına uğratmadı. 6000 rublelik para gönderimi bir hafta içinde bize ulaştı. Kalina Ivanoviç birden kendinden geçti. Ağlayıp inlemeye, oradan oraya koşmaya, onarma ateşiyle tutuşmaya başladı. Yaş tahtalardan kapı ve pencere pervazı yapma buyruğu alan 4. müfrezede sızlanıp duruyordu. Kalina Ivanoviç bilinmeyen bir kimseye sövüyordu. İnşallah geberir de yaş tahtadan tabut içinde gömülür, asalak herif. Trepke yıkıntılarıyla yaptığımız 4 yıllık savaşımın son perdesi açılmış bulunuyordu. Kalina Ivanoviç'ten Şurka Jeveliye'deki hepimiz evi elden geldiğince çabuk bitirme isteğiyle yanıp tutuşuyorduk. Yıllar yılı ve de durmadan aklımızı taktığımız ereğe hiç gecikmeden varmak zorundaydık. Kireç çukurları, çalı çırpı yığınları, bahçedeki çarpık çırpık yollar sinirimizi bozuyordu. Sağda solda yapım artıkları doluydu. Pislikten bıkmıştık ve topu topu 80 kişiydik. Komutanlar kurulu sağa sola düzene koymak için Şere'den 3 özel müfreze daha koparabilmişti. Komutanlar Şere'ye çok kızıyorlardı. Bu kadar da olmaz ama. Bizi adam yerine koyan yok. Sizin işler yolunda ya, gerisini düşünmeyin hiç. Şere buruş kırış defterini bir yerlerden çıkarıyor, yazılara baka baka ve de hiç heyecanlanmadan işlerinin hiç de yolunda olmadığını, yapılmasını tasarladığı işlerde hep geri kalındığını ve yapılacak daha dağlar kadar iş olduğunu söylüyordu. Bahçeyi temizlemek için 2 müfreze verilmesinin tek nedeni ise bu işin son derece gerekli olduğunu kabul etmesiydi. Yoksa bir insan bile veremez, onları tohum ayırma işinde ya da seraların onarılmasında kullanırdı. Komutanlar hoşnutsuzluk içinde söylenmeye başlıyorlar, ancak birbiriyle çelişen iki duyguyu, Şere'ye karşı inatçılığı, dolayısıyla öfke, aynı zamanda kararlarına bağlı kaldığı için hayranlık duygularını kafaları bir türlü almıyordu. O sıralar Şere, 6 Ekimlik nadaslama dizgesinin örgütlenmesi işini tamamlamak üzereydi. Tarım alanındaki çalışmalarımızın büyük bir gelişme gösterdiğini birden fark etti herkes. Çocuklarımızdan bazıları kendilerini tümüyle tarıma adamışlar, gelecekte de bu işi meslek edinmeyi kafalarına koymuşlardı. Bunlar arasında en ateşlisi Olya Voronova'ydı. Karabanov, Volokov, Burun ve Osatçi'nin toprakla haşır neşir olmaya karşı duydukları büyük hevesse tümüyle, deyiş yerinde ise estetik nedenlere dayanıyordu. Kişisel çıkar diye bir kavramı aklından bile geçirmeyen çocuklar, gözlerini kırpmadan toprağa aşık olmuşlar. Bu bağlılıklarıyla gelecekleri ya da daha başka yetenek ya da istekleri arasında bir ilinti kurmaya kalkmamışlardı. Yalnızca yaşıyor ve yaşamı seviyorlardı. Bütün gün durup dinlenmeden çalışmaktan hoşlanıyor, yarını bayrammış gibi iple çekiyorlardı. Bütün bu günlerin onları yeni ve eşsiz başarılara götürmekte olduğunu biliyorlar, ancak bu başarıların neler olduğunu düşünmek zahmetine bile katlanmıyorlardı. Hepsi işçi üniversitesine girmeye hazırlanıyordu. Ama bu konuda da toprağa karşı duydukları türden bir tutku besliyor, hangi dalda eğitim görmek istediklerini, hangi fakülteye gireceklerini bile düşünmüyorlardı. Topluluğumuzda çiftçilikten hoşlanan daha başkaları da vardı. Bunların konumu çok daha yalın, çok daha akla yakındı. Örneğin Oprişko ile Fedorenko kendi okulumuza gelme isteği bile duymuyorlar, dahası yaşamdan hiçbir şey beklemiyorlardı. Onlara sorarsanız insanın ekilecek bir karış toprağı, başını sokacak bir kulübesi, bir atı ve bir de karısı olmalı, yazın güneşle birlikte kalkıp onunla birlikte yatmalı, güzün her şeyi güzelce toplayıp ambarlara yığmalı, kışında bir köşede oturup gelsin çorbalar, gelsin börekler, çörekler ve tereyağlar diyebilmeli, ayda iki kez bir düğüne, bir aziz bayramına, evlenme ya da doğum yıl dönümü eğlencelerine katılmalıydı. Bir erkek için bundan büyük mutluluk olur muydu? İşte bu iki delikanlı, yaşamın kendilerine verebilecekleri konusunda son derece alçak gönüllü davranıyor, bu özlemleri beslemekle yetiniyorlardı. Olya'ya göre durum çok daha başkaydı. Olya Voronova gerçek bir komsomol üyesine yaraşır, ilgili ve düşünceli bakışlarını bizim tarlalarla komşuların tarlalarında gezdiriyor, toprağın börek çörek vaat ettiği kadar bir yığın soruna gebe olduğunu da görüyordu. Şeren'in canı çıkasıya işlediği 60 desyatinlik toprağımız ne onun ne de öğrencilerin gözünü korkutmamış, büyük çapta çiftçiliğe girişme, toprağa traktörlerle ekme, kilometrelerce uzunluğunda sulama olukları açma düşleri kurmalarına engel olmamıştı. Şere topluluk üyelerinin ilgisini bu konuya nasıl çekeceğini biliyordu. Birkaç kişiden oluşan bir sürekli dinleyiciler kümesi vardı. Bizimkilerin yanı sıra Pavel Pavlovich ve Gonçaroka Gençlik Kolu Sekreteri Spridon da bu kümenin değişmez üyeleriydi. Pavel Pavlovich Nikolayenko 26 yaşına gelmiş olmasına karşın bekardı ve köy ölçütlerine göre evde kalmış sayılıyordu. Babası ihtiyar Nikolayenko burnumuzun dibinde göz göre göre kulak olmuş, köprü altı çocuklarını toplayıp boğaz tokluğuna çalıştırarak cebini şişirmişti. İşin en kötü yanıysa herkesi aptal yerine koyup 5 kuruşa avuç açacak denli yoksul numaraları yapmasıydı. Zavallı, yoksul bir köylü havalarında dolaşıyordu. Pavel Pavlovich'in baba ocağından hoşlanmamasının ve vaktinin çoğunu toplulukta geçirmesinin nedeni buydu belki de. Şere onu işe almış, tarımcılık yapanların yanına katmış, ancak ona daha büyük sorumluluk gerektiren bir görev vermişti. Öyle ki Pavel bizim çocukların gözünde öğretmenlerle aynı konumdaydı. Pavel Pavlovich okumuş adamdı. Şeren'in konuşmalarını büyük bir dikkatle dinler, söylenenleri çok iyi kavrardı. Pavel Pavlovich de Spridon'da hep çiftçilikten, köylülükten konuşurlar, tüm konuşmalarının konusunu bu yöne çevirmeyi başarırlardı. Onlara göre köylülerin yoksulluğuna son vermek için büyük çapta çiftçilik yapmak, tüm köylüleri tek bir büyük çiftlik çevresinde bir araya getirmek gerekiyordu. Olya Voronova gözünü onlardan ayırmaz, Pavel Pavlovich'in dingin bir tavırla konuşur, düşüncelerini açıklarken kahverengi gözleri ona hak verdiğini anlatan bir sıcaklıkla ışıl ışıl parlardı. "Bakın ben ne düşünüyorum?" diye başlardı Pavel. "Herkes çalışıyor, didinip duruyor ama hiç kimse gerektiği gibi çalışmıyor. Gerektiği gibi çalışmalarını sağlamak için onlara bunun nasıl olacağını öğretmek, halkı eğitmek gerek. Peki kim eğitecek onları? Mujikler mi? Canı cehenneme. Önce onları eğitmek gerek. Edward Nikolayevich her şeyi ölçüp biçmiş. Bize ne yapacağımızı şıp diye söylüyor. Böyle olmalı. İnsan böyle çalışmalı. Bu şeytanlar bizim gibi çalışmayı hayatta öğrenemezler. Kendi bildiklerini okumak istiyorlar. Ama topluluk üyeleri çalışıyor diye laf sokuştururdu Spridon. Bu adamın ağzı kocaman, çenesi düşük, dili ise iğneliydi. Pavel Pavlovich kafasını kaldırarak başını salladı. Topluluktakiler diye gülümsedi. Topluluktakiler başka. Olya da gülümsedi. Ellerini ceviz kıracakmış gibi birbirine kenetleyip sıktı. Yaramaz bir çocuk gibi kavak ağaçlarının tepesine doğru baktı. Olya'nın altın sarısı örgüleri omuzlarından kaydı, kucağına düştü. Pavel Pavlovich'in mavi bakışları bunları izliyordu. Topluluktakiler ömür boyu çiftçilik yapmayı düşünmüyor ama gene de çalışıyorlar dedi Olya. Öte yanda köylüler tüm yaşamlarını toprakla haşır neşir olarak tüketiyorlar. Çoluk çocuk büyütüyorlar, aile bakıyorlar. Spridon Olya'nın ne demek istediğini anlamadı. Yani diye sordu. Anlamıyor musun diye atıldı Olya. Sesinde şaşkınlık okunuyordu. Köylüler bir özerk topluluk halinde çok daha verimli çalışırlar. Buna zorunlular hem. Pavel Pavlovich neden öylesi daha iyi sence diye sordu tatlı tatlı. Olya Pavel Pavlovich'in gözlerine sert sert baktı. Pavel o anda kızın altın renkli saç örgülerini falan unutuverdi. Bu ciddi, neredeyse erkeksi bakışlardan başka bir şeyi gözü görmedi. Buna zorunlular dedi Olya. Zorunlu ne demek biliyorsun değil mi? 2 kere 2 4 bu kadar açık. Karabanov'la Burun da bu konuşmayı dinlemekteydi. Onlara göre bu mujikler üzerine yapılan tüm konuşmalar gibi yalnızca kuramsal önem taşıyordu. Mujiklerle yıldızları bir türlü barışmamıştı onların çünkü. Ama bu ateşli tartışma Karabanov'un çok hoşuna gitmişti. Bu ilginç konuşma jimnastiğine katılmaktan yoksun kalamazdı. Olya haklı dedi. Zorunlu demek onları ele alıp işi yapmak zorunda bırakmak demektir. Onları nasıl zorlayacakmışsın bakalım diye sordu Pavel Pavlovich. Şöyle ya da böyle dedi Semyon. Tartışmayı kızıştırıyordu aklınca. İnsana bir iş yapmaya nasıl zorlarsın? Güç kullanarak. Mujiklerin tümünü bana ver hele. Bir haftaya kalmaz hepsi kuzu kesilir. Tatlı tatlı çalışmaya koyulurlar. 2 hafta sonra da bana şükreder elimi öperler. Pavel Pavlovich gözlerini kıstı. Nasıl bir güç kullanacaksın peki? Çenelerine yumruk mu indireceksin? Semyon kahkahayı koyuverdi. Kasıklarını tuta tuta sıraya doğru eğildi. Başını sıranın arkalığına dayadı. Bu arada Burun son derece sakin bir tavırla sorunu hiç önemsemiyormuş gibilerden ''Sille tokat da neymiş canım? Güç kullanmak tabancayla olur.'' dedi. Olya yüzünü yavaş yavaş ona çevirdi sabırlı bir öğretmen tavrıyla ''Asıl sen anlamıyorsun.'' dedi ona. Halk bir şey yapacaksa bunu tabancasız, tüfeksiz gerçekleştirmelidir. Kendi özgür iradeleriyle yapmalıdırlar o işi. Bu ancak böyle olur zaten. Önemli olan onlara sorunu doğru dürüst açıklamaktır. Semyon başını sıranın arkalığından kaldırdı. Daha gülmeyi kesememiş olan gözleri oyun dolu bir şaşkınlıkla açılmıştı. Olya, Olya diye haykırdı. Ne adamsın be? Açıklaymış. Duydun mu Burun? Açıklayacakmışız. Adam kulak olmak istiyorsa açıklamanın ne yararı var? Olya da gözlerini iri iri açtı. Kulak olmak isteyen kim? Diye babalandı. Kimmiş? Kim olacak hepsi? Topu birden. Spridon, Pavel Pavlovich, herkes. Pavel Pavlovich gülümsedi. Spridon beklenmedik saldırı karşısında şaşırmıştı. Vay canına diyebildi yalnızca. Vay canına ya diye yineledi Karabanov. Bu neden gençlik kolunda biliyor musunuz? Toprağı yok da ondan. Bir anda 20 desyatin toprak, bir inek, bir koyun, güzel bir de at ver ona tamam. Sana bana ders vermeye kalkar o vakit tamam mı Olya? Burun güldü ve bilgi çavalarda arkadaşını destekledi. Canınız cehenneme olan piç kuruları diye haykırdı birden Spridon. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Yumrukları havayı dövüyordu. Semyon sıranın çevresinde bir tur attı. Ayaklarını havalara dek kaldırıyor, göğsünü kabartarak rap rap yürüyordu. Bu onun çok keyiflendiğinin anlatımıydı. Davranışı içten miydi yoksa bu köylüleri kızdırmak için mi böyle yapıyordu bilinmez. Sıranın önünde çimenlerin üzerinde Silanti Semyonovich Otçenaş oturuyordu. Fıçı gibi yassı uzun bir kafası, kırmızı suratı vardı bu adamın. Renksiz bıyıkları iyice kırpılmıştı. Kafası ise son derece kabaktı. Şimdilerde böylelere çok seyrek rastlanıyor ama eskiden insanlık konusunda, insan hakları ve de vodka çeşitleri üzerine derin bilgilere sahip filozoflardan çok vardı Rusya'da. Otçenaş bunlardan biriydi. Semyon'un söyledikleri doğru dedi. Mujik nasıl derler yani dostluktan anlamaz. Bir atı varsa ileride 2 atı olsun diye tay ister, gerisi boş. Otçenaş bunları söylerken sıkılı yumruğundan fırlayan baş parmağını arkaya doğru kıvırmış, atları ya da köylüleri gösteriyor aklınca. Beyaz kirpikli gözlerini de çok önemli bir şey söylüyormuşçasına ciddi havalarında kısmıştı. ''Yani demek insanları atlar yönetiyor ha?'' diye sordu Spridon öfkeyle. ''İyi söyledin. Asıl yönetenler atlar, doğru dedin. Yani atlar, inekler falan. Ve eğer insanın hiçbir şeyi yoksa kendisi 5 para etmez. Karpuz tarlalarına bekçilik yapmaktan başka bir işe yaramaz. Gerisi boş. Topluluğumuzda bulunan herkes Silanti'den hoşlanırdı. Olya Voronova da onu severdi. Şimdi ona sevgiyle eğilmiş, kaşlarıyla, gözleriyle, her şeyiyle gülen yüzünü güneşe çevirircesine ona döndürmüş, bakıyordu. Söyle güzelim. Sen geri kafalısın Silanti. Söylediklerin hep modası geçmiş zırvalar. Oysa yepyeni bir dünyada yaşıyoruz biz. Silanti Semyonovich Otçenaş'ın nereden geldiği konusunda kimsenin bir fikri yoktu. Bir derviş gibi birden ortaya çıkıvermiş, gökten inmişti sanki. Sırtında çuval gibi kaba bir keten gömlek, çıplak bacaklarını örten partal bir pantolonu vardı yalnızca. Elinde baston, yerine geçecek bir sopa bile yoktu. Çocuklar bu son derece özgür adamı görür görmez sevivermiş, yakasını bırakmamışlardı. Büyük bir heves ve sevinçle onu alıp odama getirdiler. Anton Semyonovich, bakın nasıl bir adam bulduk. Silanti bana ilgiyle baktı ve kendini getiren küçük çocuklara 40 yıllık dostuymuş gibi gülümsedi. Bu hani ne derler canım, sizin şef mi yani? Benim de birden kanım kaynadı ona. Bir iş için mi geldiniz diye sordum. Silanti kendini toparlamaya, bir iş konuşmasına yaraşır anlatımlara bürünmeye kalktı hemen. Yüzü ciddileşti, güven verici bir hal aldı. İşin aslı şu yani, dedi. Ben şahsen bir işçiyim. Sizde yapılacak iş var, işte gerisi boş. Ne iş yaparsınız? Hani ne derler, insanın parası olmayınca yapamayacağı iş yoktur. Bunu söyledi ve birden kahkahalarla gülmeye başladı. Gülüşünde bir içtenlik, tatlı bir neşe vardı. Çocuklar da onunla birlikte güldü. Ben de gülüyordum. Çünkü herkes gülmekten başka bir şey yapılamayacağını anlamıştı. Peki her işi yaparsın yani ha? Hemen hemen her işi yaparım yani. Yani nasıl söylesem diye yanıtladı beni Silanti. Ama ne diyeceğini bilemiyordu. Örneğin bir iş söyle. Çift sürerim, tırmık yaparım diye saymaya başladı Silanti. Bir yandan da parmaklarını bir bir tutuyor, saydıkça avucuna kapatıyordu. Sonra atlara bakarım, her çeşit sığır ve hayvana bakarım. Sonra hani nasıl derler, ayak işlerinizi görürüm, marangozluk yaparım, döküm evinde çalışırım, soba yakarım. Sonra boyacıyımdır, tamam mı? Sonra ayakkabıcıyımdır, çizme potin onarırım. Yapılacak bir kulübe mi var? Yaparım. Domuz mu kesilecek? Keserim. Yalnız isim babalığı yapamam bu dünyada, böyle bir iş bana hiç düşmedi. Gene gülmesini koyverdi. Öylesine gülünç bulmuştu ki sözlerini, gözlerinden yaş gelesiye güldü. Demek o iş hiç sana düşmedi. Şaka ediyorsun. Yok doğru, kimse gelip benden böyle bir şey istemedi. Doğrusu bu. Çocuklar da kahkahalarla gülüyorlardı. Tosca Solovyov ayaklarının ucunda yükselerek Silanti'nin boynuna sarılmaya çabalar gibi pantolonuna tutundu.